Merhaba sevgili bunu dinleyen. Elimde Halil Cibran'ın Meczup kitabı var. Kapağında şöyle yazıyor, ondan bir alıntı. Meczupluğumda hürriyeti ve huzuru buldum. Yalnızlığın hürriyetini ve anlaşılmamanın huzurunu. Ve oradan Öteki Dil isimli bir parça açtım bizim için. Şöyle yazmış Cibran. Doğduktan 3 gün sonra ipekten beşiğimde yatıp çevremdeki yeni alemi hayret ve dehşet içinde seyrederken annem süt anneme sordu. Evladım nasıl? Süt annem yanıtladı. Gayet iyiyim adam. 3 kez emzirdim onu. Daha önce bu kadar küçük ve bu kadar mutlu bir bebek görmemiştim. İçerledim bu sözlere, şöyle haykırdım. Doğru değil anne, döşeğim sert, emdiğim sütün tadı ekşi, memelerin kokusu pis geliyor burnuma. Perişan haldeyim ya. Ne var ki annem de, süt annem de anlamadı söylediklerimi. Çünkü konuştuğum dil geldiğim aleme aitti. Hayatımın 21. gününde beni vaftiz ederlerken rahip anneme şöyle dedi. Oğlunuz bir Hristiyan olarak doğduğu için mutlu olmalısınız madam. Şaşırdım bu sözlere. Rahibe şöyle dedim. O halde cennetteki annen mutsuz olmalı. Çünkü sen Hristiyan olarak doğmamıştın. Ne var ki rahip de anlamadı dilimi. Hider geçtikten sonra bir gün bir minnacım yüzüme baktı ve anneme şöyle dedi. Oğlunuz bir devlet adamı, büyük bir lider olacak. Ben size çığlığı bastım. Yanlış kehanette bulunuyorsun. Çünkü müzisyen olacağım ben. Yalnızca ve yalnızca bir müzisyen olacağım. Ne var ki o yaşta bile anlaşılmadı dilim. Hayret içinde kala kaldım. Aradan 33 yıl geçti ve annem, süt annem ve rahip öldü. Tanrı hepsinin ruhlarına rahmet etsin ama müneccim hala hayatta. Dün tapınak kapısında ona rastladım. Konuşurken bana, senin büyük bir müzisyen olacağını başından beri biliyordum dedi. Daha çocukken geleceğinin böyle olacağını bildim. İnandım ona. Çünkü ben de öteki alemin dilini unutmuştum artık. Doğduğumuzda koşulsuz sevginin dilini bilerek bu dünyaya geliyoruz. Ve koşulsuz sevginin aksi olan her şeyden korkmayı ve çekinmeyi öğreniyoruz. Sonra bunun üzerine okulda öğreniyoruz. Bunun üzerine ilişkiler üzerinden şiddet gördükçe, kapalı kapılarla rastlaştıkça, hatta o kapıların açılması için bazen yumruğumuzla, bazen kafamızla, bazen tüm bedenimizle o kapıları açmaya çalıştıkça, çabaladıkça, yani çabalamak alanında kaldıkça ve kendimizi rahat bırakmayı unuttukça koşulsuz sevginin dilini de unutuyoruz. Çünkü kendimize sevgi göstermiyoruz. Koşulsuz sevgiyi hak ettiğimizi, bunu yaşamayı, deneyimlemeyi, vermeyi hak ettiğimizi bile düşünmediğimizi hissediyorum. Bunu düşünmenin, bunu vizyonlayabilmenin dahi kaos bağımlılığından ve acı bağımlılığından, acı bedenle yaşadığımız o halden özgürleşmeyi kabul etmek, onsuz var olmayı kabul etmek anlamına geldiğini düşünüyorum. Bunu kabul etmek için de hak ettiğimize inanıyor olmak gerekiyor. Cennette yaşamayı hak ettiğimizde, evet dünya böyleyken, evet canlıların canı acırken, elimizden gelen neyse onu yapmak Ama bu elimizden gelen neyse onu yapmanın öğrenilmişliklerle davranmadığımızdan emin olarak olması gerektiğini hissediyorum. Karışık geldiğini farkındayım ama burada tam olarak ezber davranışlardan bahsediyorum. Bir durumda yapılması gerektiğini düşündüğümüz davranışlar serisinden, kutularımızdan bahsediyorum. O hep bir kutunun içinde düşündüğümüzü bilerek ve kutunun dışında alemler olduğunu ve bu alemlerin dilini gelirken bildiğimize göre ve bu dünyadayken bildiğimize göre Cibra'nın da söylediği gibi bunu her an hatırlamanın bir yolu olabileceğini ve bu da anda kalmak, ana meditasyon yapmak, yani bir mata oturmak değil de bunun için. Bu da bir parçası, hepsi bir parçası. Hiçbir şeyi dışlamadığım bir yerden söylüyorum. Ama bütün o pratiklerin tam olarak anda, yani bana durum meditasyonu olarak gelen, situational meditation olarak gelen, tetiklendiğin anda bunun karşısındakinin ve senin binlerce hikayenden, geçmişten taşıdığın binlerce öğrenilmişlikten deneyim yaşıyoruz ve öğreniyoruz ve bu yara bırakıyor, bu acı bırakıyor, yas bırakıyor. O duyguları regüle etmek üzerine zaten bu yolu yürüyoruz. Full regüle, full dengeli, daha teknik bir yerden sağ ve sol beyin lobunun tam dengede olduğu, omurganın dik olduğu, kalbin sonuna kadar açık olduğu bir yerden nötr alanda kalarak bedenin içinde tamamıyla ayak tabanları yerde güçlü ve sabit durarak burada Uzak Doğu savaşçıları geliyor gözümün önüne. Çok az hareketle gelebilecek darbeyi hem uzaklaştırıp hem de o hareketten de güç almak, bunun bir dans olduğunu hatırlamak, ne karşıdaki uzanıyor diye ne sen geri gidiyorsun diye kimsenin utanılacak, suçluluk duyulacak ya da yargılanacak bir hali yok. Çünkü hepimiz birbirimizin yaptıklarını aslında ya kendimize yapıyoruz ya da başkalarına bir şekilde yapıyoruz. Yoksa gördüğümüz ve eleştirdiğimiz şeyleri görmüyor olurduk zaten herhalde. O frekansa hiç dahil olmuyor olurduk. Bir şey görüyorsak, şahit oluyorsak bu bizim yolumuzun bir parçası bana göre. Yani her şeyin bir okul oluşundan bahsediyorum. Her anın meditatif bir pratiğe dönüşmesinden, işte arkadaşını dinlerken derin dinleyebilme halinden. Yani orada kendi kafanda cevaplar mı yaratıyorsun, kendi anıların mı geliyor, bir yandan o konuşurken sen de şifalanıyorsun. Tabii bu bir gerçek. Bir araya geldiğimiz her an ve kendimizle bir arada olduğumuz her an, kısacası her an, her an bu akışın içindeyiz. Birbirimizi şifalamanın ve bütünün şifalamanın içindeyiz. Bu bütünün yaralı olduğu anlamında kullanmıyorum bu şifayı. Şifayı kullanırken hep frekans yükselmesinden, hep birlikte yükselmekten, yani bakış açısını değiştirmekten, anın içinde daha farkında olmaktan, sadece zihnin içinde yaşamak değil, gerçekten bulunduğun mekanı sahiplenme, yürüdüğün, bastığın toprağı hani öperek dolaş diyor ya Kızılderililer. Yani bunlar sadece sözcükler değil, bu insanlar samimi kalanlar. Yani genellemelerden de artık kaçınmak istiyorum çünkü o da bir ön yargı yaratıyor bence, tam nötr görmeme engelliyor. Ama bize aktarılan, onlardan, o Kızılderili bilgeliğinden geldiği aktarılan şey ve benim hoşuma giden, yeri öperek yürü. Gerçekten bu en büyük bedenlenme, en büyük topraklanma pratiklerinden biri olabilir. Nereye bastığının farkında ol. Orada hayatlar yaşandı. Bin bir türlü alemde. Böcekler alemi ayrı, hayvanlar alemi ayrı, insanlar alemi ayrı, insanların kendi alemleri ayrı. Bastığın her yerde yaşanmışlık ve emek ve bilgi ve bilgelik var. Ve oranın ruhları var. Ve senin etkileşimin var. O yüzden hem dünyada yürürken hem de insanların arasında yürürken kucaklamaya özen göstermek gerekiyor. Bu an meditasyonu dediğim şeylerden biri, az önce bahsettiğim derin dinleme dediğim bir sevgi alışverişidir, bir meditasyondur. Sadece o insanı iyileştirme ya da fikir verme ihtiyacından özgürleşip gerçekten o anlatırken kendi kendine duymasını sağlamak, merak ettiğim yerlerde sorular sormak ve onun yolculuğuna şahitlik etmenin de meditatif bir pratik olduğunu sık sık artık fark ediyorum. Birini dinlerken ezberlenmiş mimiklerimiz var. Elimizi kolumuzu koyduğumuz yerler, yüzümüzü sıkıştırmamız. Aslına bakarsan şunu öğrendim. Maymunların bize kahkaha atıyormuş gibi görünen o gülümsemelerinin aslında korktuklarında yaptıklarını öğrendim. Ve akal da köpeğim diyemeyeceğim. İnsanı olduğum köpek ev arkadaşım da demeliyim ona. O da korktuğunda dişlerini göstermek istiyor ve insanın da bir iltifat aldığında ya da bir eleştiri aldığında gülümseme ihtiyacına girmesi ezber bir yerden. Aslında korku duygusunu görmemizin, onun orada olduğunu fark etmemizin bir yolu, eğer istemsizce gülüyorsam, ben kendime dikkat ediyorum. Orada bir şeyden korkuyorum, ya iltifat almaktan korkuyorum, ya eleştirilmekten korkuyorum, ya da sert bir şey çıkacak içimden. Çünkü hayır demem gerekiyor, çünkü öfke duygusunu da hissediyorum. O karanlık duygular yükseldikçe korku da yükseliyor. Eyvah, oraya düşmeyeyim diye. Ve bu da sinir sisteminde dengesizlik yaratıyor. Tabii ki bakış açısında dengesizlik yaratıyor. Çünkü nötrden göremiyorum o noktalarda. O zaman bunun farkına varıp hemen kendimi topraklıyorum. Bunu bir meditasyona çeviriyorum. Orada bir duygu var. O duyguyu görüyorum. Duyguyu görmekten korkmamayı önce kendime öğretmeye çalışıyorum. İşte öfke, kıskançlık, ne bileyim yani utanç, suçluluk. Artık kimin sırasıysa o an, kim görülmek istiyorsa, biliyorsun bir sürü bizler oluşuyor o duyguların ortama kattığı renklerle demek istiyorum. Çünkü yargılamadığım bir noktadan onlara bakabilmeyi ve evet şu an bunu hissediyorum. Tamam, bana bunu söylüyor. Korkuyorum. Demek ki burada iltifat almaktan korkuyorum örneğin. Demek ki burada hala kendimi layık görmediğim bir yer var. Ya da bundan kibirlenmekten korktuğum ya da kibirlendiğim belki. Buralar tehlikeli sular alarmı veriyor vücudum. Bakayım ne kadarı tehlikeli. Ne kadarı faydalı, mutlaka hediyesi de var bu işin. Birazcık bakışımı hediyesine, onu olduğu gibi kabul edip hediyesine yöneltmeye çalışayım. İsrail'de gittiğimiz Meteora Festivali'nde akış Aynur'la başladı. Kürt sanatçı Aynur'la başladı ve onun yasından bahsetmiştim, o uzun uzun ağıtların yası ve onu ifade etme biçimindeki yas, melankoli, acı, belki hikayelere tutunma, yani bunlar yaşandı, bunlar hatırlansın deme, ama yine de onun yarattığı bir sıkışma hali, kalpteki o daralmalar ve açılmaların daha acı verici olarak hissedildiği bir hal vardı müziğinde. Bunu da tutmak, bunu da gözlemlemek ve bundan güç yaratmak, bir sanat eseri yaratmak, sesinle şifa yaratmak, ne bileyim kuru bir bahçeyi canlandırmak ya da çok basitçe yolda gördüğün çöpü alıp kenara atmak, alıp çöpe atmak. Her şeyin annesi, her şeyin bakım verenini olarak hissetmek ve bunu ne kadar hissedersen senin de o kadar bakılacağını. Yani bu bir koşul üzerine değil ama harmoni içinde olduğunda kişi, yani bir yani seva kavramı Kundalini Yoga'da çok vardır. Mesela hizmet etmeyi, karma yogayı öğretmeye çalışırız. Çalışırız ama yani. Orada hep sorun çıkar. Çünkü hizmet etme meselesi bence tam oturamıyor bir türlü. Birine hizmet etmek, bir obje, bir nesne, hizmet kavramıyla ilgili olan bir şey değil bence. Güne uyandığında çevrene bakıp, evet şimdi ne yapabilirim bu dünya için, hayatım için? Ne yapmamı istersiniz? Bazen köpeği dışarı çıkarmak bence bir hizmet. Kimin kime hizmet ettiği de belli değil. Çünkü kimin kime hizmet ettiği belli değil tam olarak aslında. Belli olan tek şey bir hizmet alanında yaşadığında, yine durum meditasyonuna dönüyor konu. O hizmet alanında yaşadığında zaten artık bunu yapayım mı yapmayayım mı düşüncesi kalmıyor. Yani bir yerden sorumlusun. Hayatında gülünden sorumlusun işte, yani küçük prens gibi. Ona bakıyorsun. Hizmet bu. O anda karşında ne çıkıyorsa ona bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Birlikte yükselmek için ihtiyaç kontrolleri yapılıyor ve bakım veriliyor. Bu bakım verme hali de bir meditasyon. Bunu duymak bir farkındalık yükselişi. Ve bu aslında yaşadıklarını güce çevirmenin yöntemi. Küçük hareketlerle, anda kalarak, sadece rahminle, kök çakranla, kalbinle, boğazınla, alnınla, kafanın en üstüyle, bağlantıda, hizada hissetmek, bunu kendine hatırlatmak ve ondan sonra da yaşamak. Bu sadhana konusu yine Kundalini Yoga'da çok gündemde. Sabah 4.30'da kalkıp 2.5 saat kadar belli bir akışı takip ediyoruz. Ses yogasıyla başlıyoruz. Japji'yi okuyoruz. Çok değerli bir metin, çok güçlü bir ışık. Onu tekrar etmek beynin üzerinde gerçekten, beynin işleyişi üzerinde çok çok yüksek bir frekans uyguluyor. Ondan sonra yoga yapıyoruz. O gün artık neyse, ne üzerinde çalışacaksak, belki nefsimiz üzerinde çalışacağız, belki aşağılık kompleksi üzerinde çalışacağız. Artık neye karar verdiysek onunla ilgili bir beden somatik deneyime giriyoruz. Ondan sonra derin dinleniyoruz. Çünkü her koşunun ardından bir dinlenme alanının olması gerekiyor. Ve sonra da mantralara geçiyoruz. Yine Cibran'la başladık. Cibran'ın dediği gibi müzisyen olmak. Müzisyen olduğumuzu hatırlıyoruz. Kuşlar gibi şarkı söyleyebildiğimizi hatırlıyoruz. Konuşurken kendi şarkımızı söyleyebildiğimizi hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz yani, bu bir hatırlama pratiği. Ve aslında bu hayatın bir dans olduğunu, bir kriya olduğunu, yani bir hareketler dizini olduğunu ve onun içinde tetikleneceğimizi, ama sonuçta bütün akışın, bütün günün, aslında günler var çünkü geçmiş ve gelecek olmadığı için, bir günde hayatlar yaşıyoruz artık. O günün daha derinlemesine ve daha ışıklı yaşanabilmesi için bir alan açıyoruz ve gün okula dönüşüyor aslında. Kundalini yogadaki disiplin bu şekilde. Ama son dönemde şunu düşünüyorum, yani 13 senedir bu pratiğin içindeyim. 13 sene kaç hayat, kaç yıl gerçekten bilmiyorum. Çok yoğun bir deneyim, çok çok yoğun bir eğitim, büyük disiplin. Bilmiyorum, yaşadıklarımı düşündükçe gerçekten olağanüstü bir deneyim. Ama geldiğim noktada galiba şunu hissediyorum. Bütün bu Kundalini Yoga pratiğinin bana öğrettiği, hayatı bir dans olarak, bir meditasyon olarak, bir müzisyen olarak, insan olma sanatını icra eden bir insan olarak hayatı artık dilediğim frekansta yaşama özgürlüğüne sahip olduğuma inanıyorum. Yani bir pratiği yapmak zorunda olmadığımı bilip kendim için, kendimle vakit geçirmek ve kendi hizamı sağlamak için neye ihtiyacım olduğunu, kendime herhangi bir şey dayatmadan, kitap oku, podcast dinle, yoga yap, meditasyona otur falan filan demeden, gerçekten neye ihtiyacım var? Şu an belki yolda yürüyüp bağırmaya ihtiyacım var. Belki biraz sallanmaya ihtiyacım var. Belki bu sabah sadece kahve içip oturmaya ihtiyacım var. Belki bir caz parçasına, belki Amazon'dan gelen bir sese, belki de mantraya ihtiyacım var. Ne geliyor? Bu İstanbul'da geçirdiğim süreçte bir... oruca girdim diyebilirim. Yoga orucuna girdim. Bilmeden, istemeden ve büyük suçluluk duyarak neden yapamıyorum, neden matın üstüne oturtamıyorum, neden meditasyona oturtamıyorum kendimi falan diye suçlayarak. Suçladım kendimi gerçekten. Çünkü sanki böyle kötü bir öğrenciyim. Yani öğretmen olmanın ön şartı öğrenci olmak olduğu için. Şu an öğrenciliğimi yapamıyorum. O zaman öğretmemeliyim. Ben kötü bir öğretmenim. Mantığı çalışmaya başladı. Bunu gözlemledim uzun uzun. Ve bu arada da meditasyon yapamıyorum falan. Tek bir şey geliyor içime. Gözlerim de böyle enfeksiyondan dolayı kapalı. Sahile gidip ufka bakmak. Yani sonsuz olasılıklar olduğunu kendime hatırlatmak. Bir tek bu geliyor içimden ve günlük sadnem bu oldu. Kendime güzel bir kahvaltı hazırlamak, birazcık yürümek ve ufka bakmak. Ufka bakarak kollarımı açmak, göğüs kafesimi açmak ve sonsuz olasılıklar var. O kadar çok İstanbul'da yok enerjisi vardı ki, yok yok, para yok, ekonomik kriz var, her şeyin fiyatı yüksek, yok yok yok. Sanki böyle bütün sokaklar aşk yok, samimiyet yok, neşe yok, yok. Yani o kadar... stres dolu, stres yüklü ve depresif ve acı çeken bir İstanbul buldum ki ilk gün gerçekten Yoğurtçu Parkı'na gittim ve gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Bu kadar insanların acı çektiğini görmek kendi acımla da bağ kurmamı sağladı. Bir yandan onların acısını kendimde hissetmek ve oradan empati kurmak. Ve ondan sonra şehir için yapabileceğim en iyi şeyin ve kendim için yapabileceğim en iyi şeyin ufka bakmak olduğunu düşündüm ve şu an sadna konusunda da ufka bakıyorum. Yani kendi sadnanı bulmak çok önemli. Sana iyi gelen şeyi bulmak çok önemli. Herkes bir şey öğretmeye çalışıyor. Yani ben de Kundalini Yoga tekniğini öğretmeye çalışıyorum sonuçta. Öğretmeye çalışıyorum sözünden özgürleşmeye karar verdiğim bir noktadan seninle konuşuyorum. Ben bir şey öğretmeye çalışmak istemiyorum. Ben olmak istiyorum. İnsanların da, yani ben istesem de istemesem de bu benim tercihim bile değil. Ya da arkasından gittiğim bir şey bile değil. Günlük hayatta sonuçta insanlar geliyor ve ben konuşuyorum. Ben bu bütün bu konuşmaların içinde meditatif alanda kalmayı ve hayatı bir meditasyon olarak yaşamayı deneyimlemeyi seçtim. Bunu seçiyorum. Ve dolayısıyla Kundalini yoga eğitmeni, eğitmen, bir şeyin temsilcisi, bir dinin mensubu. Bunlardan özgürleşmek istiyorum. Kendisi bu kadar olmak istiyorum yani. Beni sevip sevmememden, beni birilerinin sevip sevmemesinden, duyduğum korkudan, kaybetmekten falan duyduğum korkudan tamamıyla özgürleşerek gerçekten kendimle hizalı, anın içinde full açmaya, farkında olmaya çalışıp bir şey bilmediğimi de sürekli olarak kendime hatırlatıp. Çünkü eski bilgi olabilir ve ben eski bilgi olduğunu farkında bile olmayabilirim. Hatırlatanlar dostlar oluyor. Sangat o yüzden önemli. Sangat diyoruz yani o topluluk, aile olma hali bu yüzden önemli. Bu yüzden ailem dediğin o en yakın çemberinin yükselmesi için alanda durmak, onlara da şahitlik etmek ve onların sana geçtiğin süreçte destek olabileceğini, onların da bir şekilde aynı şeyi yaşadığını ve birbirimize ışık açma dediğim böyle karanlık bir yerde lamba yanıyormuş gibi oluyor. Bu hizmette her zaman bulunuyoruz. Bunsuz da yol yürünmez gerçekten. Çok çok zor olur tek başına. Gerçi bir meczubu okuduk ama sonuçta tek başımızayız. Yani tek başımıza yürüyoruz elbette ki ama dostların eşliği kıymet biçilmez ve bilinç yükselmesi getiriyor. O yüzden de dün sevgili dostum Kıvanç'la da konuştuğumuz gibi açık kalp. Kalp tamamıyla açık. Açık kalp ameliyatı geçirmiş ve kalbim dışarıda geziyormuşum gibi hissediyorum dedim dün Kıvanç'a. Böyle her şeyi, tozu, her şeyi alıyor ama bana zamanında biri kalbini kırılmaz yapmak istiyorum demişti. Ben de çok düşündüm, kalp nasıl kırılmaz olur ya. Yani kalp dediğin kırılır, bu kadar açık dolaşırsan elbette ki kırılır deyip oradan kendimize kızıyoruz ya. Neden burada yaşıyoruz? Yogi Bacan dediği gibi yaşanması en zor yer. Ama bizim için başkası mümkün değil. O açık kalple dolaşıp dürüstçe iletişim kurarak gerçekten içtenlikle ben bunu yaşıyorum, ben şunu yaşıyorum. Bu iletişim güvenli bağlar, güvenli bağlılıklar ama bağımlılıklardan özgür. Bağımlı değil, bağlı olmak ve özverili bir bencilliğe yerleşmek. Çok çok önemli, bencillik kelimesinin üstünden o yükü kaldırmak çok önemli. Öyle meczubun hikayesiyle başladık. Bir sürü yere uğradık yine. Zihnimin akışını dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar herhalde. Hoşçakal.